Yani burada Kordonya'da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eskişehir Üniversitesi.
Yaptığınızda daha alıp çıkıyor. Sen bir sistemde kap kararları çalışıyor. Şu kadar bir hal ediyor.
İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Pınar Hanım'la birlikte sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Çok önemli bir konuğumuz var. Balıkesir Üniversitesi Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Ömer Toprak Beyefendi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Ömer Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Programımıza ikinci katılışınız.
Evet.
Daha önce de katıldığınızda izleyenlerimiz size çok güzel tepkiler verdiler.
Sağ olsun.
Çok memnun kaldılar. Biz de sizi ikinci defa ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum tekrar burada olduğum için. Tekrar çağırdığınız için de çok teşekkür ederim.
Maşallah. Uzmanlık alanınız böbrek hastalıkları.
Evet.
Böbrekler bir yaratılış mucizesi.
Evet.
İsterseniz böbreklerin yapısıyla bir başlayalım. Herkesi ilgilendiriyor çünkü hayatımız boyunca muazzam bir işlevleri var. Anan çalışıyorlar. İyi korumak gerekiyor. Hastalık olduğunda neler yapılması gerekiyor? Etraflıca isterseniz birlikte konuşalım. Ama yapısını önce bir anlatmakta yarar var.
Tabii.
Bir fabrika gibi çalışıyorlar.
Aynen.
Hiçbir alet makinede onun yerine, diyaliz makineleri onun yerine geçemiyor. Neden? Buyurun.
Tabii, çok sağ olun. Evet, gerçekten böbrekler muazzam yapıda organlar. Diğer organlarımızda olduğu gibi. Ama böbreklerin çok daha farklı bir özelliği var. Belki fonksiyonlarını daha iyi anladığımızdan mı? Yani insan işin içine girdiği zaman, derinliğine indiği zaman gerçekten o muazzam yapı karşısında yani hayretler içerisinde kalıyor. Yani bu nasıl bir araya gelmiş, bu nasıl böyle fonksiyon olmuş gibi. Şöyle kabaca bilgi vermemiz gerekirse böbreklerimiz yaklaşık 12 santim boyutlarında fasulyeye benzer şekilde iki tane böbreğimiz var.
Neden iki tane?
İşte şöyle genelde hayati organlar vücudumuzda iki tane oluyor. Tabii hayati mesela kalbimiz neden iki tane değil de bir tane? Şimdi yedekli yaratmış Yüce Rabbimiz bunu. Mesela tek böbrekle de yaşanabiliyor. O diğer böbrek iki böbreğin yapmış olduğunu yapabilecek kapasiteye yani hipertrofi dediğimiz büyüme meydana gelebiliyor. Bu da bir muazzam bir şey aslında.
Maşallah.
Mesela diyelim ki bir tane bir böbreği taş tıkadı veya bir enfeksiyon gelişti. İşte uzun dönemde hipertansiyona sekonder bir değişiklik oldu. Genelde bu hipertansiyon diyabete sekonder olanlarda iki taraflı oluyor. Ama taş oldu diyelim bir tarafta veya enfeksiyona sekonder bir durumlar oldu ve gelişim anomalisi olabiliyor bazen. Doğuştan tek böbrekte olabiliyor. Bu durumda diğer böbrek yapması gereken iki kat kapasitesinde çalışıp o tek böbreğin yapması gerekeni yapabiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü o böbrek de işlev yapamazsa bu sefer böbrek yetmezliği dediğim çok ölümcül korkunç tablolar açığa çıkabiliyor.
Ama Allah yedeğini yaratmış.
Tabii yedeğini maşallah. Yaratmış maşallah. Gerçekten bu da bir mucize. Yani bunun böyle olması. Neden tek değil de çift? Buna kim karar veriyor? Mesela tek olabilirdi.
Tabii.
Bazı mesela gözümüz niye iki tane de bir tane değil? Gibi. Yani
tabii.
Bu o kadar hepsi çok akıllı bir dizayn var vücudumuzda. Yani hiçbir şey tesadüfi oluşmamış. Zaten ayrıntısına girdiğimiz zaman insan bilim adamları en çok zaten bunu anlıyor ve Allah'tan da en çok zaten alim olan insanlar korkar.
Tabii.
Yani, çünkü ayrıntısını gördüğü için zaten ben inanmıyorum. Yok kendi başına gelmiştir, evrimle olmuştur, tesadüflerle yok. Böyle bir şey demesine zaten imkan kalmıyor. Bilim adamıysa gerçekten o kişi. Şimdi böbreklerimiz ve korunaklı. Retroperiton dediğimiz peritonun arkasında kaslarla, kaburgalarla, fasyayla öyle bir
korunmuş,
donatılmış.
Evet.
Mesela darbelerden de korunmuş oluyor böylece böbrek. Çünkü zaten boyutu bir avuç içi kadar, 12 santim kadar. Ve işte parenkim kalınlığı dediğimiz bir kalınlığı var. İşte o da 9-10 milimetre kadar. Ve iki tane böbreğimiz var dediğimiz gibi. Ve şeyleri de diyelim 9 santimetrenin altına düştüğü zaman bu ana boyutu böbrek yetmezliğine doğru gidiş oluyor. Onun bir şeyi var.
Yani normali 9'dan 12 santimetre.
9-12 evet. 9'un altına düşsün istemiyoruz. 12-13'ün üstüne çıksın istemiyoruz. O büyümesi de çok iyi değil. Küçülmesi de.
Ağırlığı ne kadar? Kaç gram?
Ağırlığı da 150-200 gram.
Evet.
Ortalama 150 gram diyebiliriz.
Evet.
Yani oldukça küçük.
Çok
aslında 150 gram 10 santim ortalama.
Evet.
Bir avuç içi kadar bir şey. Ama yaptığı işleve bakacak
çok
olursak.
Önemli.
Örneğin vücudumuzdaki kanın %20 ila 25'ini alıyor. Yani 1/4 kabaca diyelim. 150 gramlık küçücük bir organ. Nasıl 150 şey alıyor? Vücudumuzun %25'ini. Yani bir dakikada evet. Vücudumuzdan toplam kalpten vücudumuzda olan kanın tamamı pompalanıyor.
Maşallah.
Vücudumuzda evet. Ne kadar kan var? Ortalama bir insanın %8'i kandır. 70 kilo kabul edelim bir insanı. Evet. %8 5,5 litre, 5.6 litre. Bu 5.6 litre kan kalpten bir dakikada pompalanıyor ve %25'i böbreğe gidiyor. Dolayısıyla 4 dakikada bütün vücuttaki kan böbreklere gidiyor. Bütün vücuttaki kan ve filtreden geçiyor. İşte böbreklerimizde bu asit işlev gören yapılar var. Ya düşünün vücudumuzdaki toplam kanın günde ortalama 2 litre yani 2 ton düşünün. 2 litre kan böbreklere geliyor. Kalpten ne kadar atılıyor? 8 bin litre yani 8 ton.
Ve bunu maşallah 12 santim 12, boyunda.
Evet boyunda. İşte, iki tane küçük
karın duvarının yani, arkasında evet, iki tane fasulye büyüklüğünde
bir organ. Küçücük bir şey ama yaptığı işle zaten Mulli. Sadece maşallah, burada evet. Sadece şimdi kandan bahsettik. Evet. 8 litre şey 8 bin litre kan böbrek kalpten pompalanıyor gün içerisinde. Bunun 1/4 yani 8000'in 1/4 2000 litresi böbreklere geliyor. Bu filtre işlemlerinden işte tubüle işte önce glomerül denen yapılar var. Bunlar evet. Da mucize evet, organlar.
Şimdi onları... Nasıl böbreğin yapısı öyle başlayalım istersen.
Şimdi bu kan dolaşımından bahsediyor. Peki bu gelen kan nereye gidiyor? Böbreklerin fonksiyonunun asıl fonksiyonu ünitesi glomerül dediğimiz işte nefron üniteleri var. Nefronlarda bir damar yumağı dediğimiz bir glomerül var. Damar resmen top şeklinde böyle kıvrımlı getiren arteriyol, afferent arteriyol, efferent arteriyol diye iki tane damarı var bunun. Yaklaşık her böbrekte 1 milyon ila 1 milyon 250 bin. Ortalaması 2,5 milyon. İki böbreği 2,5 milyon tane nefron. Yani mikroskop düzeyinde bile elektron mikroskopisiyle ayrıntılarını görebilir. Bunlar evet. 12 gramlık şey 12 gram 12 santimlik 150 gramlık
İçinde
bu fasulye şeklindeki elimiz kadar olan şeyin içine yerleştirilmiş.
2,5 milyon, evet.
Tane, 2,5 milyon
evet.
Tane. Zaten bir tanesini incelemeye başladığımız zaman akıllara durgunluk veriyor elektron mikroskopisinin. Mesela örneğin eskiden tabii bunların hiçbirisi bilinmiyordu. Şimdi bu organların oluşumu vesaire düşünün. 100 yıl önce, 150 yıl önce insanlar kabaca mikroskop bile doğru düzgün yoktu. İşte ışık mikroskopunda kabaca işte hücreler. Evet. Ama şimdi elektron mikroskopisi, hücrenin yapısı, detayları açığa çıktıkça Allah'ın yaratma sanatını da burada görmüş oluyoruz aynı zamanda. Yani tabii. Bu böbrek kesinlikle kendi başına yok bilmem evrimle zamanla ben bilmem şunu yapayım evrimleşeyim yıllar içinde oluşur imkansız. Yani böbreği bilen bir insan kesinlikle diyemez ki bu kendi başına veya milyonlarca yıl içinde evrilerek bu hale gelir. Kesinlikle yani bu tıp bilgisi olan ve tıp bilgisine bile gerek yok. Normal şu rakamları dengeyi gören bir insan asla yani yaratmış yok diyemez burada.
Nefronların şimdi, görevleri.
Şimdi nefronlar şöyle glomerül yapısı evet. Var dedik. Bütün o gelen kan 2000 litre kan işte bu nefronların içerisine giriyor ve burada süzme işlemi gerçekleşiyor. Tıp adında filtrasyon dediğimiz evet. İşlem. Peki geldi şimdi damardan süzme işlemi gerçekleşti. Peki bu süzülen maddenin hepsi geri ne oluyor? Tekrar geri mi gidiyor? Burada zararlı maddeler var. İşte vücudumuzdaki zehirli maddeler var, toksik maddeler var, atılması gereken bazı maddeler var. Önce buradan filtrat dediğimiz bir yapı oluşuyor. Glomerülün içerisinde damar yumağının etrafında bir boşluk var glomerüler alan ve Bowman kapsülü denen bir yapı evet. Var. O glomerüllerin etrafını çevreliyor. Bu aralığa filtrat dediğimiz bir yapı oluşuyor. Bu yaklaşık bir gün içerisinde ortalama bu 2000 litre kandan 200 litre ultrafiltrat dediğimiz bir süzülen bir maye meydana geliyor. Evet. Eğer vücut bunu tekrar geri almasaydı vücudumuzda yararlı olan bütün maddeleri kaybedecekti. Örneğin protein, glukoz, sodyum, potasyum, kalsiyum bunların vücuduna hepsi ihtiyacı var. Eğer bu süzme işlemi geri emme işlemi olmasaydı bu glomerüllerden ve tubüllerden ne olurdu? O zaman olduğu gibi idrarla atardık evet. Bunları ve vücudumuzun ihtiyacı olan maddeleri de atmış olurduk. Dolayısıyla mesela glukozu evet. Atarsa enerji kaynağı ortadan kalkar ve ölürdü hücreler. Evet. Tabii yaşam olmazdı.
Bir de yani tamam atılıyor, geri emiliyor. Evet. Ne kadar geri emilmesi gerekiyor? Bunu tabii. Bilim adamları nereden öğrendiler? Böbreklerden.
Tabii.
Biz yapılan araştırmalarla böbreklerden vücudun ne kadar ihtiyacı olduğunu, tabii. Kan düzeylerinin ne kadar olması gerektiğini oradaki değerlerden öğrendik değil mi?
Tabii ki. Mesela örneğin sodyumun vücuttaki değeri 135-145. mili ekvivalen litre olması lazım. Peki bunu nasıl ayarlıyor? Öyle bir hassas denge var ki. Yani potasyum 3,5-5,5 hatta 5. 5,5'un üstüne çıktığı zaman kalbe zarar veriyor. Çok hassas. 3,5-5. Yani 2 puanlık bir değer var. Burada küçük bir oynama olsa. Peki bu mikro şey mi var? Laboratuvar mı var?
O hassas
glomerüllerin içinde, tubüllerin içerisinde. Ve glomerüllerde bu 2000 litre dediğimiz bu mayi kan geldikten sonra 200 litre şey oluşuyor dedik, ultrafiltre. Eğer bu geri emilmese ne olurdu? 200 litre idrar çıkartmak zorunda kalırdık. Yani hepsi giderdi vücuttan. Sonra bu ne oluyor? Tubül dediğimiz tüpçüklere geçiyor oradan. Orada bitmiyor işte. İşte proksimal tubulus, distal tubulus, henle kolpu, çıkan kolu, inen kolu, kolektör tubulus dediğimiz ve sonra üreterlere bağlanıp idrar kesesine atıyor. Oradan da dışarı atılıyor. Böyle bir sistem. Ve o tüpleri de hesapladığımız zaman bir böbrekte 31 kilometreye denk geliyor. Düşünün bir böbrekte maşallah. 31 kilometre tüp var ve bunu küçücük bir şeyin içerisine yerleşiyor. Nasıl yerleştirilecek? İmkansız. 31 kilometre, iki böbrekte ortalama işte 60 kilometreye yakın tüp yapısı var. Ve bu tüplerin hepsinin de ayrı bir görevi var.
Evet.
Mesela proksimalde olan işte sodyumun diyelim ki %80'i emilir.
Bunu açıklayalım yani.
Evet.
İlk kısmı.
İlk kısmı. Proksimal dediğimiz o glomerül yapısından sonraki gelen proksimal ilk kısmı oluyor. İşte mesela bikarbonatın büyük kısmı oradan emiliyor. Sodyumun büyük kısmı, suyun yine büyük bir oranda kısmı emiliyor. Sonra aşağı iniyor. Mesela diyelim ki su. Su dengesi ayarlanması lazım. Şimdi idrarın koyu halde atılması gerekiyor. Çünkü vücut o sıvıya da ihtiyacı var. Örneğin bir rakam daha vereyim. Dakikada 125 mililitre kan glomerüllerin içine geliyor. 124 mililitresi geri emiliyor. 125'ten 124
maşallah.
Ve 1 mililitre idrar oluşuyor. Bir dakikada. Bir günde kaç dakika var? 1444. Yani buradan da çıkan sonra 1,5 litre idrar oluyor kabaca.
Evet.
Bir insan günde ortalama 1,5. Düşünün 125 mililitrenin 124'ü. Bunun evet. Hangi aklı mı var? Hangi mekanizma ile? Yani
biz bunları ne zaman öğrendik? 20. yüzyılda değil
tabii,
mi?
Tabii. Son teknolojilerle.
Evet. Peki böbrekler ne zamandır biliyor bunu? İnsan ilk var olduğu tabii. Andan itibaren. Bütün canlılarda, böbreği olan canlılarda ilk yaratıldıkları andan itibaren bu değerlerle çalışıyorlar
tabii
maşallah.
Tabii. Yani o zaman ne elektron mikroskobi mi vardı, mikrobiyoloji mi vardı, biyokimya mı vardı? Yani bu nasıl, hangi mantıkla mesela bir insan diyebilir ki bunu? İşte zaman içerisinde oluş. O zaman şöyle, önce böbrek dedi ki ben önce bir proksimal tubulus yapayım. Aradan 1 milyon yıl geçti. Yok bu yetmedi bana, distal tubulus yapayım. Sonra 1 milyon yıl daha geçti. Kolektör. Şöyle bir şey var. Eğer bu yapıdan herhangi birisi olmazsa, diyelim ki proksimal tubulüste emme fonksiyonunda bozukluk var. Zaten çoğusu ölümle sonuçlanıyor.
İşte
Fanconi aplastik anemisinden tutun da bu proteinürüller, işte renal tubüler asidozla bir sürü fonksiyon bozuklukları olur. Yaşamla bağdaşmıyor zaten. Yani bunun adı indirgenemez kompleksitik. Yani bu yapının hepsinin aynı anda ve aynı zamanda bulunması lazım. Ha, zamanla benim proksimal tubülüsüm vardı, distalim yok. Olmaz, yaşayamaz
hepsinin
o insan.
Aynı anda
biter. Sadece şu küçük bir örnek daha vereyim. Glomerül dediğimiz o damar yumağının üzerinde elektron mikroskobisiyle gördüğümüz podosit denen ayaksı çıkıntılar var. Bu pediseller, podosit.
Evet.
Glomerüllerin üstünü örtüyor bir zar gibi. Ayaksız çıkıntılar. Sadece bunlarda bir hasar olduğu zaman minimal change, hafif değişim hastalığı. Küçücük bakın şeyde ışık mikroskobisinde bir şey görüyor. Elektron mikroskobisinde çok küçük bir değişiklik bu.
Evet.
Peki sonuçta nasıl yansıyor? Nefrotik sendrom. Çocuklarda en sık görülen nefrotik sendrom sebebi minimal change hastalığı açığa çıkıyor.
Çok
ve
ağır bir
ölümcül
hastalık.
Bir durum bu. Nefrotik vücuttan protein kaybediyor, gelişme geriliği oluyor, ödem oluşuyor, kalbinde su topluyor, karnışıyor, enfeksiyonlara eğilim oluyor. Daha yüzlerce yan etkisi var. Lipid bozukluğu oluyor. Bütün bunların hepsinin adı işte nefrotik sendrom. Bu biyopsiyle teşhisi konuyor. Oradan bir parça alınıp bakılıyor. Yine küçücük bakın bir örnek veriyor.
Tabii.
Sadece bu olmazsa sonuç ölümle sonuçlanıyor. Bu nasıl tesadüfen olmuş olacak? Hiç olabilir mi bu?
Tabii, mümkün
yani
değil.
İnsan tabii bunları düşündüğü zaman gerçekten böbreğimizi yapısını, o içindeki olan olayları, hangi maddeyi emmesi gerektiğini. Bir de emme işlemi var. Yani absorbe ediyor. Bir de bazı maddeleri de tubüllerin, o tüpçüklerin içine vücut kendisi atıyor. Örneğin hidrojen iyonu. Diyelim ki vücutta asit baz dengesinde de yine rolü var. Böbreklerimizin en önemli rollerinden birisi. Diyelim asit yükü fazla vücutta. Bunun tıbbi adı asidoz. Asidoz da yine tehlikeli bir durum. pH denen bir değer var vücudumuzda. 7.35, 7.45. O kadar küçük bir aralık ki bu. 0-1'lik bir oynama. 7.35, 7.45. Eğer 7.35'in altında olursa asidoz, 7.45'in üstünde olduğumu da alkaloz. Bu iki durum da yine yaşamla bağdaşmıyor. bir sürü yan etkileri var. Bunu ayarlayan da mesela hidrojen iyonu dengesi, bir karbonatın emilimini, bir karbonatın salınımını, hidrojen iyonun emilimi, salınımı, bütün sekresyon hepsi bu böbrek içerisinde oluyor. Sanki yani tonlarca böyle bir biyokimya laboratuvarı kurmuşsun. O küçücük 10 santimlik böbreklerin içerisinde.
Mükemmel ve kusursuz bir yaratılışlar
gerçek. Yani biz bir de doktor olarak şimdi bunları da düşününce ha şu var, bilmesem ne olur? Ben kendi işimi yapmaz mıyım? Tamam yaparsın ama bir doktor eğer bunları bildiği zaman ne oluyor? O zaman Rabbimizin bu yüce yaratılışını görüp insanlara bakış açımız da değişiyor.
Yaratılışını görüp.
Tabii. Yani bu, ne yüce bir yaratma bu Allah'ım. Sen ne kadar yücesin. Beni de sen yarattın. Maşallah. Böbreği yarattın. Bütün organlar ama sadece bu böbrek değil. O zaman insanlara karşı da daha şefkatli oluyor aslında insan. Çünkü hepsini yaratan yüce Rabbimiz. Böbreği de yaratan, o kalbi de yaratan, her şeyi yaratan.
Anan da ritüelleri gerekiyor. Çünkü anan böbrek fonksiyonlarına devam ediyor. Yeni yapılan bir çalışma yayınlanmıştı birkaç ay önce. Şimdi normalde tıp kitaplarında bildiğimiz böbreğin işte attıklarında 50-60 tane madde bilinir.
Evet.
3000 tane ayrı madde
tabii
bulunmuş.
3000 küsur, evet.
3000 yani ki bu bilinen daha belki daha fazla çıkacak. Evet. Allah'a hamdolsun yani Allah tabii. 3000 maddeyi kandan tam olması gerektiği kadar süzüp tutan
tabii.
ve onların gerekmeyenini dışarı atan bir böbrek yani organla karşı karşıyayız maşallah. Tam bir Allah'ın yaratma mucizesi.
Evet.
Yani belki de bizim daha bilmediğimiz o kadar çok şey var ki böbrekler hakkında. Yani kabaca olanlarını biz biliyoruz. Şimdi bilim geliştikçe çok daha farklı şeyler açığa çıkıyor. Evet. Örneğin en basitinde şu idrardan bahsettik. Hani idrar eğer vücut konsantre edemeseydi ne olurdu? Yani 200 litre idrar yapmak zorunda kalırdık ilk baş. Peki diyelim konsantre etti, şeye kadar geldi. Antidiüretik hormon diye bir hormon var, bir ADH diye geçiyor. O salgılanmazsa günde ortalama 20 litre idrar yapmak zorunda kalırdık. O da etkili.
Evet.
Filtrasyon olmasaydı 200 litre düşünün. O zaman 200 litre de su içmesi gerekiyor.
Yaşayamaz.
200 litre su içebilir mi bir insan? Zaten midesi, bağırsakları şey olur yani kendinden öyle yaşam olmaz zaten öyle bir durumda. Ve mesela mesaneye geçiyor oradan da. Mesanenin de bir çapı var. 300 ila 400 cc kadar idrar tutabilir. Fazlası olduğu zaman idrar yapma gereği oluyor. Düşün 300 cc olduktan sürekli o zaman sondalı gezmek zorunda kalırdı insan. Yani bu bile ya sırf bunu bile bilmek insanın yani Rabbimize şükretmemiz için o kadar çok şey var ki. Yani neye şükredeceğiz? Vücudumuza bakalım. Her an yaratılıyor bunlar. Biz şu anda konuşurken bile bu devir daim sürekli dönüyor. Sürekli böbreklere kan gidiyor.
Evet.
Kalp sürekli çalışıyor. Sonra o giden kanların bir de ikinci bir o kadar çok aslında mucizeler var ki bu böbrekte. İlk kan geldi. Peki glomerüllere geri. Tekrar nasıl geri geliyor bu kan? İki tane damar ağı var böbrekte. Diğer atar damarlarda bu şey yok, toplar damarlar. Hani afferent arteriyol demiştik ya getiren.
Evet.
Şeyden bu aortadan çıktı. Arteriyol renalis dediğimiz böbrek damarından çıktı. Glomerüllere girdi, dağıldı. Sonra bu tubüllerin etrafında da bir damar ağı oluşuyor. Bu ven toplar damar ve atar damar. Halkın anlayacağı şekilde kapiller yapıp kılcal damar ağı. Sonra bunlar tekrardan bu bütün tüplerin etrafını sarıp bu madde alışverişini sağlıyorlar burada. Yararlı madde, zararlı madde onları alıp sonra tekrardan sistemik dolaşıma dönüyor. Vena cava inferior dediğimiz toplar damarlarla oradan kalbe gidiyor. Zaten içindeki eritrositlere girecek olsa o saatler yetmez zaten konuyu anlatmaya. Yani o kadar mükemmel bir işlem işliyor ki. Düşün eritrosit de orada ne yapıyor? Şimdi gitti diyelim toplar damarı. Kalbe gidiyor. Sağ atriyuma geldi. Sağ kulakçık deniyor. Halkın anlayacağı şekilde. Sağ kulakçık. Oradan sağ karıncı. Oradan pulmoner arterle akciğerlere gidiyor. Oksijenleniyor. Şimdi eritrositler oksijenlenince oksijeni alıyor. Dokulardan aldığı zehirli atık olan karbondioksite bırakıyor akciğerlerde.
Evet.
Sonra sistemik dolaşıma geçince dokularımıza gidiyor. Orada da oksijeni bırakıyor, karbondioksiti alıyor. Eritrosit bunu nasıl anlayacak? Hangi mantıkla bunu yap? Demek ki sensörleri var. Oksijen ayarı yapabiliyor. Düşünün küçücük bir eritrosit. Vücudumuzda da 10 katrilyon eritrosit. 10 katrilyon. Bu rakam da hesaplanabiliyor. Düşün katrilyon diyoruz. Bu ne demek? Her eritrositte başlı başına bir aklı var.
Evet.
Ve düşünün bir ikinci bir şey yani hayrete düştüğüm eritrositlerin normal alyuvar dediğimiz eritrosit alyuvar çapı 7 mikron ortalama. 7 mikron, 8 mikron. Peki bizim kılcal damarların çapı ne kadar? 3 mikronla 10 mikron arasında değişiyor. Hatta bazen evet, 1 mikrona
nasıl
kadar.
Mesela
dalak sinüzoidleri 1 mikrona kadar düşüyor. 7 mikronluk çapı olan bir şey 1 mikrona nasıl girecek? Evet. Ya bunu düşününce bile öyle bir Allah öyle bir yaratmış ki onları esnek yapmış. Bir konkav dediğimiz iki
evet.
taraftan çökmeli böyle esneyebilme özelliği evet. var. Bir de dolaşında olup da çekirdeği olmayan tek hücre eritrositler, olgun eritrositler dışarıya çıkınca dolaşıma çekirdeğini atıyor.
Bırakıyor.
Endoplazmik retikulumunu evet. atıyor. Ribozomunu atıyor. Peki ribozom olmayınca proteini kim sentez ediyor? O kadar süre içerisinde, ömrü de 120 gün, 4 evet. ay. Bu süre içerisinde ihtiyacı olan maddeleri de içinde var. 120 gün boyunca işlevini yapıyor. Küçücük damarlara bile esneyerek tek sıra halinde giriyor. Mesela büyük damarlarda rahat.
Evet.
Düşün orada bile ve hücre zarında da esnekliğini sağlayan madde var. İşte ankrin, bir sürü maddeler var. Onların ayrıntılarına girmeyeceğim. Hücre zarını zaten düşündüğünüz zaman apayrı bir mucize. Hücre zarında bile o esnekliğini veren yapılar. Hücre mesela sitoplazmada olan suyu seven yapılar var. Sitoplazmanın dışında olan suyu sevmeyen yapılar. Bunu kim ayarlıyor? Bu nasıl bir şey? Yani bu resmen sadece bir eritrosite bile baksa insan. Yani bütün her şeyi bırakıp yani secdeye kapanır.
Evet,
yani. Bu çok büyük bir mucize. Evet. Ve hala da yani bunları niye çok ayrı anlatıyoruz. Maalesef şu anda günümüzde bile mesela title'ına bakıyorsunuz profesör, doçentçi mesela o kadar şey okumuş, görmüş buna rağmen hala bunları gördüğü bunlar mucize değil kendiliğinden oldu diyebiliyorlar. Evrimle oldu. İşte ne bileyim kendi kendine gelişti. Allah yoktur diyebiliyorlar haşa. Yani bütün bunları gördüğü halde bir insan bunu diyebiliyorsa yani ya artık aklı dumura uğramış diyebiliriz. Başka bir şey yok. Kalbi kapanmış. Yani bir bilim evet. adamı bunları gördü. Bu kesinlikle şans eseri, basit bir şey değil. Burada üstün bir akıl vardır. Yani bunu evet. en azından demesi evet. lazım. Ateist olan Allah'a inanmasa bile haşa ama bunu mutlaka demesi lazım. Bu kesinlikle basit bir olay değil.
Tabii.
Burada çok yüce bir akıl var, bir mucize var. Yani bunu hakkını vermesi evet, lazım. Yani bunu
inşallah.
Mutlaka
inşallah.
Demek ve demek zorunda. Yani ben inanmıyorum, inanmazsa inanmaz. O onun sorunu ama mutlaka bunu demek zorun. Bilim adamıysa gerçekten.
Tabii inşallah. Şimdi Ömer Hocam evet. Çok detaylı anlattınız böbreğin yapısını ve
daha çok kapsamlı. Kabaca şey evet. yaptık da bu kadar şimdi en azından yoksa konu bitmeyecek, giremeyecek. Evet.
Şimdi böbrek hastalıklarına geçelim.
Tabii.
Uygunsak.
Şimdi böbrek hastalıklarında iki tipi var genelde bizim karşımıza çıkan. Akut böbrek yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği olanlar. Akut demek geçici, oraya giren herhangi bir olay böbrekleri ani olarak bozmuştur. Ve bu olay her neyse bu sebep ortadan kaldırılınca böbrekler tekrar eski haline dönebiliyor.
Evet.
Bunu akut böbrek yetmezliği. Bunun belli süreleri de var işte. Belli bir sürenin üstünde olmayacak gibi. Ama bizim asıl uğraştığımız bölüm kronik böbrek yetmezliği. Tabii akut da önemli. Örneğin akuttan örnek verecek olursak hasta ishal oldu, kustu, yanık oldu. Veya işte güneşte fazla kaldı, su içemedi, deprem oldu, kraş sendromu dediğimiz durumlar ortaya çıktı. Ağrı kesici antibiyotik kullandı, böbreğe zararlı bir ilaç aldı. Bu durumda su kaybı. Tabii böbreğe giden kan. İşte bunun da 3 tane sebebi var. Prerenal dediğimizde sıvı eksikliği ön planda olması. Böbreğe giden kan akımının herhangi bir şekilde
evet.
bozulması.
Evet.
Bu kalp yetmezliğinden tutun da kalp pompalayamazsa ne olur? Böbreğe kan gitmez. Ana problem böbrekte değil. Kalp çalışmadığı için böbreğe kan pompalayamıyor. Dolayısıyla böbrekte üre kreatin dediğimiz fonksiyon göstergeleri kötü şeyleri yükselmeye başlıyor. Ama kalbi düzelttik mi o da düzeliyor. Su eksikliği var. Serumunu verirsin, sıvısını verirsin. Sıvı dengesi sağlanır, düzelir. İshali var. İshalini kontrol altına alırsınız. Gereken antibiyotiklerini ve her neyse sebep ishal yapan ortadan kalkarsa düzelir. Bu prerenal dediğimiz en sık görülenlerinden bir tanesi. Bir de diğer basit olanlarından bir tanesi de postrenal yani idrar oluştu böbrekte ama atamıyor. Ne olabilir? Taş. Taş gelmiştir mesela idrar borusunu tıkamıştır. Böbrekte hiçbir sorun yok. İdrar yapımı da güzel. O taşı oradan almadığınız sürece ne olur? Böbrek şişmeye başlar. Hidronefroz dediğimiz durum. Bu da yine böbrek yetmezliğine yol açar. İdrar geldi idrar borusuna mesane dediğimiz ama orada tümör var. Kitle var, taş var, dıştan bası var veya radyasyon tedavisi gördü, retroperitoneal fibrozis dediğimiz büzüşme var. Bu da yine idrar yapamaz. Mesane tümörü olabilir veya üretra dediğimiz o dışarı atma yolunda bir darlık, daralma gibi bu tip sebeplerde postrenal, prostat yine tabii en büyük sebeplerinde erkeklerde. Prostatı büyümüştür, tıkamıştır, idrar yapamaz. Yine renal kaynaklı olanlar da var. Bu böbrek damarları ile ilgili olanlar. Bunlar da akut böbrek. Şimdi kronik böbrek yetmezliği dediğimiz...
Ama belirtisi ne oluyor? Onu da bir konuşalım. Yani hasta nereden bilecek? Ne zaman doktora gidecek?
Tabii ne böbrek yetmezliğini belirtiyor.
Doktor nasıl ayırt ediyor? Yani
tabii. Şimdi ilk planda hastada olan değişiklikler.
Aslında böbrek yetmezliği yani böbrekle ilgili pek çok hastalığın son aşaması değil mi?
Tabii.
Öyle olmuş.
Mesela yani bir gösterge aslında. Yani ona sebep olan sebepleri biz ortadan kaldırmak mı? Böbrek yetmezliği oluyor. En sık sebebi böbrek yetmezliğinin Türkiye'de de dünyada da şeker hastalığı. Diabetes mellitus dediğimiz şeker. İkinci sıklıkta da hipertansiyon. Zaten bu ikisini topladığımızda ortalama %50-%60'ını buluyor. Bunun dışında bazı kist hastalıkları var. Özellikle polikistik böbrek hastalığı dediğimiz böyle çok böbreklerde yüzlerce kist oluyor. Üzüm salkımı gibi. Ve genetik bir hastalık. İşte otozomal resesif, otozomal dominant tipleri var. Erişkinlerde, çocuklarda ve başka sistemlerde tutabiliyor. Böyle bir şey. Diğerleri böbrek taşları yine. Uzun dönemde bunlarda enfeksiyon yapıyor. İşte kronik değişiklikler yapıyor böbrekte. Yine bu glomerül dediğimiz hani böbreklerdeki bu süzme ünitelerindeki iltihaplanmalar yapabiliyor. Bu iltihap dediğimiz enfeksiyon iltihabı da uzun dönemde glomerülonefrit denilen immünolojik mekanizmalı daha çok. Bunlar yine bağışıklık yapabiliyor.
Daha çok çocuklarda nefrit görülüyor.
Tabii çocuklarda yapar daha çok. Şeyler yine geçici olarak mesela akut postleptokoksik glomerülonefrit de diyelim bademcik iltihabından sonra oldu. Onlar genelde düzeliyor ama yani çok şey değil. Bu bizim dediğimiz işte bu minimal change işte membranı proliferatif glomerülonefrit vesaire. Buna bir sürü tipleri var. Glomerüllerin bu immünolojik bağışıklık sistemiyle ilgili olanları ve uzun süre tedavi gerektiriyor bunlarda. Evet. Ve bunlar da tedavi edilmediği zaman kronik böbrek yetmezliği dediğimiz son dönem böbrek yetmezliğine kadar giden bir sürece yol açabiliyor. Yine taşlar, tıkanıklıklar vesaire bunlar da yine uzun dönemde böbrek yetmezliği yapabiliyor. Ayrıca kullanılan yine antibiyotikler, özellikle böbreğe zararlı olan bu aminoglikozit türevi ilaçlar, kemoterapilerde kullanılan özellikle sisplatin gibi ilaçlar. Bunları da yine uzun süre kullanımında önce akut yapıyor. Eğer akutu düzeltmezseniz kroniğe dönüyor. Evet. Yine devam edilirse yine. Antibiyotik mesela bir tane aldı diye hemen böbrek yetmezliği olmuyor. Ama bazı hastalarda maalesef tek dozda bile kronik böbrek yetmezliği, o diyaliz ihtiyacı olan tek doz.
Evet mesela, olabilir.
Ama genelde vücut onu tolere edebiliyor. Ama bazılarında mesela yaşı ileri olmuş olabiliyor, susuz kalmış olabiliyor, kalp yetmezliği oluyor, sirozu oluyor, diyabeti oluyor. Bunlarda daha çok eğilim var böbrek yetmezliğine. Yani zemini olan insanlarda daha abartılı cevap olabilir. Her hastada aynı şey olmuyor. Tabii. Sigara gibi. Herkes sigara bazı içiyor. Bir yıl içiyor. Akciğer kanseri oluyor. Diğeri 30 yıl içiyor. Bana bir şey olmadı. İnsandan insana değişir ama bir ortalaması var bunun. Ortalamasına baktığımız zaman bunlara sebep olabiliyor. Genelde kabaca kronik böbrek yetmezliğinin sebepleri bunlar. Ve buradan çıkan sonuç ne?
Bir de nasıl önce korunuruz yani? Nasıl bir hayat tarzı olması gerekiyor
Tabii. Şimdi o zaman sebeplerini sebebi neydi? Diyabet, hipertansiyon. Demek ki buradan çıkan sonuç ne? Biz eğer diyabet ve hipertansiyonu önleyebilirsek veya onu engelleyebilirsek o zaman böbrek yetmezliğini de önlemiş oluruz. Aslında bu dediğim diğer bütün hastalıklar için de geçerli. Hangisi? Evet. Kalp hastalıkları, diyabet ve hipertansiyon onların da en büyük sebebi. Beyin damar tıkanıklıkları yine aynı şekilde. MI, bütün damar hepsi damarın olduğu bütün hastalıkları damarın etkilendiği. Mesela damarın olmadığı neresi var vücudumuz? Hiçbir yer yok. Sadece kıkırdak dokusunda. Onda da var ama çok belirgin değil. Bütün her yerimizde, beyinde, gözde, kalpte, böbreklerimizde, damarlı ayaklarımızda, elle bütün damarların olduğu yer etkileniyor şeker hastalığında. Dolayısıyla biz bunu engellememiz lazım. Peki nasıl engelleyelim şeker hastalığını? Hem şeker hastalığında hem yüksek tansiyonda ilk yapılması gereken yaşam tarzı değişikliği. Bu zaten yeni guideline'larda da şu anda da var. Evet. Bu hipertansiyon guideline'ı olsun diğerler. Öncelikle yaşam tarzı değişikliği. Eğer bunu yapmazsak istediğimiz kadar ilaç verelim. İstediğimiz kadar en pahalı ilaç. İlaç da olacak iş değil bu. Tamam ilaç tedavisi mutlaka gerekiyor ama ilacı ikinci planda. Biz de zaten bunu kendi üniversitemizde, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları anabilim dalında orada anabilim dalı başkanı olarak çalışıyoruz ve nefrolojinin de aynı zamanda sorumlusuyuz. Bizim şu anda 5000 küsur hastamız var. Bu söylediğim benim canlı örnek. Yani tamam genelde bizim yaptığımız çalışmalarda veya diğer arkadaşlarda da olsun. İşte Amerika'da böyle yapıldı, şurada böyle yapıldı. Biz artık öyle yapmıyoruz. Bizim yaptığımızda biz bunu bulduk. Allah'a şükürler olsun. Bu aşamaya geldik ve kendi alanımızda da yeni daha işte bir kitabımız da basıldı mesela. Bu kontrast madde nefropatisi ile ilgili. Bu da böbrek yetmezliğin. Allah'a şükürler olsun. Yani her kendi öğrencilerime, asistanlarıma da hep onu söylüyorum. Mutlaka alanınızda en zirveye oynayın. Yani zirveye çıkın. Hiçbir zaman vasat bir doktor olmayın. Yani. Doktoru da öyle olması lazım. Hemşiresi de, sağlık memuru da, teknisi. Evet. Herkes kendi alanında en zirvede olması lazım. Ki zaten Türkiye'de şimdi sağlık sistemi de bayağı gelişmeye başladı. Önceki gibi değil. Hatta bizim şu anda hiç Amerika'daki bir doktordan hiçbir farkımız yok. Hatta ben onları kendimden daha düşük görüyorum şey olarak. Hasta görme imkanları bizden daha az çünkü onlar.
Türkiye'de evet. Hakikaten çok ilerledi. Avrupa evet. Hastanelerini ve tıp hizmetlerini Türkiye aştı. Eskiden hep Türkiye'den tabii. Avrupa'ya giderdi hastalar.
Aynen.
Şimdi artık Avrupa'dan Türkiye'ye geldi.
Hatta oraya giden hastalar oradaki doktorlar Avrupa, diyor. Siz Avrupa niye Türkiye'ye gitmiyorsunuz? Aynen. İnşallah bu daha tabii yeterli mi? Kesinlikle yeterli diyor. Çok daha mesafe almamız lazım. Mesela Batı'da yalnız şöyle bir iyi tarafı var. Doktor başına düşen hasta sayısı daha az bizden. Bizde doktor sayısı daha az, hasta daha fazla. Dolayısıyla ama şu hastaya biraz zararlı gibi oluyor veya doktora biraz ama tecrübemiz çok artıyor bizim de. Yani belki kötü gibi gözüküyor. Her kötünün de bir güzel tarafı vardır. Biz mesela ilk başladığımızda devlet hastanesini hatırlıyorum. Günde 60 küsur hasta bakıyorduk nefroloji olarak. Nefroloji iç hastalıklarının bir alt dalı. Ona rağmen 60 küsur hasta da artık yani şey oluyor kafamızı kaldıracak halimiz olmuyor. Çünkü kateteri takıyoruz diyalize girmesi gereken hasta. Bu bir işlem. Düşünün polikliniği evet. Yarıda bırakıyorsunuz kateter takıyorsunuz. Periton hastası çıkıyor ona bakmanız lazım. Evet. Edremit'ten Ayvalık'tan acil hasta geldi. Poliklinik bırakıyor. Yedeğim yok. Düşünün 5 yıla yakın bir süre tek doktor olarak çalıştım. 1 milyon küsür ili olan Balıkesir'de gecesi gündüzü bizim şeyimiz yoktu ki. Geceleri evet, mutlaka 2'de 3'te hemen. Tabii o zaman daha şeydik. Şimdi yine enerjimiz yerinde ama insan yoruluyor tabii ama. Düşünün gece 2 kere kalktığınızı düşünün. Acile gitmeniz lazım. Bir de yedeğiniz yok ki orada hani bakabilecek. Tabii. Bir de durum acil. Tabii. Müdahale edilmediği zaman da ölebiliyor yani, hastalar. Evet. Onun için tam eziyetli şeyli oldu ama çok zevk aldık. Tabii yani, ki. Bu doktorluğun evet. Da bu tarafı çok güzel. Yani Allah, gerçekten.
Şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a evet. Sanırım bir insanı kurtaran bütün insanları aynen, kurtarmış gibi aynen, olur diye, inşallah.
Zaten bu bizim hasta eğitimimizdeki maşallah. Sözümüzdü. Toplantının sonunda bu ayeti koymuştuk söz olarak da. Maşallah. Bazıları diyor ki koya koya ayetim ne en güzel kaynak zaten ayet. Onu olmadı. Yani tabii. Din her alanımıza girmek zorunda. Yani bizim yaklaşım tarzımız bu. Beğenmeyen olur olmaz. Öyle eğer biz ne kadar Allah'a yakın olursak İnşallah. Allah da bizim önümüzü, tabii kalbimizi ki. Açıyor. Tabii. Kesinlikle barışık oluyorsun. Düşünün. Tabii. Hasta Allah'ın yarattığı bir insan. Mesela hasta geldiği zaman merhaba nasılsınız? Buyurun oturun. Ne kadar sürdü? 3 saniye.
Tabii.
Bunu çoğu arkadaş belki de demiyor. Suratı asık, 5 karış. Zaten o hasta geldiği zaman sizden bir şey medet umuyor. Yani bana bir yardımcı olsun. Bu sadakadır. Sadaka demek illa para çok vermek önemli. Değil tabii. ki. Yok, merhaba, evet. Nasılsın? İşte bu
güler sadaka. Yüzle güler yüzle karşılamak.
Doktor da hemşire de merhametli, sevgi dolu, şefkatli aynen. olacak. Değilse başka iş yapsın zaten. Ha,
dediğiniz gibi yani. Tabii. Zaten hasta bir endişeyle, korkuyla gelir. Acaba başıma tabii. ne gelir? Öldüm mü, kaldım mı? Bir de doktordan o azarı işitti mi? Ne işim var burada bilmem. Birkaç kötü bir ha, belki onun psikolojisi de bozulmuş olabiliyor. Doğru o kadar insanla uğraşıyor. Ama biz yine elimizden geldiği kadar her ne kadar biz de bazen böyle ters hareketler yaptığımız oluyor Allah affetsin. Ama insan o yoğunlukta da yani insan doktorları da yalnız bu yoğunluğun içinde de bırakmamak evet, gerekiyor. Mesela dedim ya hani 60 hastı. Şimdi 60 hastı. Hatta bırakın 60'ı dahiliyede bakıyordum şey numarası 150 gözüküyor. Şaka mı yapıyorlar? Hatta bazen 180-200'leri bulduğudu. Ya bakamaz ki nasıl bakacak 200 tane hasta?
Sen merhaba desen.
Merhaba tabii. Nasılsın? Ancak, 3 saniye, 3
gün. Ki böbrek yani. Önemli. Böbrek hastalıkları çok önemli.
Bizim hastalar merhaba nasılsın demekle biter
detaylı mi? Detaylı bir inceleme gerektirir.
Gel bakalım nasıl oldu, nasıl anamnez, tabii. fizik muayene tabii. şu bu. Oho bu çok ayrıntılı. Küçük evet. bir teknik hata yaparsan belki hastanın hayatına mal olabilir. Bu yönde aman dikkat.
Şimdi başlarken program şeyden bahsetmiştik. Kronik böbrek yetmezliği ile ilgili bir çalışmanız vardı sizin.
Evet. Ha, şimdi oraya tekrar
evet, gelelim. Evet, o önemli bir konu, geniş bir konu. Nelerin ne kadar yanlış?
Yaşam tuz, tarzı değişikliği.
Ekmek, evet. besinler, spor, hareket yani nasıl olması gerekiyor? Evet bunlar.
5000 hastaya da bu eğitimleri veriyorsunuz.
Tabii
değil
şu
mi?
Anda 5000'i bile geçti. 6000'lere dayanmış durumda. Hem devlet hastanesi hem de üniversitede. Şu an 2 yılı doldurduk üniversitede de.
Hepsi kronik böbrek.
Hepsi kronik böbrek yetmezliği hastaları. Ve tabii bu sadece hasta değil, hasta yakınlarını da işin içine katıyor.
Eğitiyorsunuz.
Bu da
tabii.
o kadar güzel oldu ki düşün. Evet. Hasta ve hasta yakını eğitimi. Programımızın adı bu. Önce hastalarla başladık, baktık ki olmuyor. Mesela yaşlı hasta, 90 yaşında, 110 yaşında hastalarımız var.
Maşallah.
Mesela düşün, geliyor değnekle geliyor, tekerlekli sandalyeyle bizi dinlemeye gelenler var. O kadar mutlu oluyoruz.
Çocuk yani, hastalarınız vardır.
Çocuk, ama çocuk bölümünü biz genelde bakmıyoruz ama çocuk nefrolojisi olmadığı için. için arada yine gelenler oluyor, yönlendiriyoruz. Evet. Genelde bizim baktığımız hasta grubu 15 yaş üstü, hatta 18'ler. Yetişim. Ama alttaki olanlara da yine mesela nefrotik sendrom şüphesi oluyor vesaire. Biz o gereken tetkiklerini isteyip yönlendiriyoruz. Evet. Çocuk nefrolojisi ayrı bir dal çünkü.
Evet.
Ama yönlendiremediklerimiz veya acil olan durumlarda biz yatırıp yine tetkiklerini isteyip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bizimkisi erişkin nefrolojisi. O ayrıca çocuk nefrolojisi denen ayrı bir dal da var.
Onları
nasıl ayrı. Çocuk hastalıkları evet. ayrı, iç hastalıkları ayrı ise bu da yine aynı şekilde. Şimdi bu hastaları eğitimi aldık. Devlet hastanesinden beri başladık. Şu anda 8. yılımıza girdik. Bu bir rekor gibi bir şey. Düşün. 8 yıldan beri Balıkesir'de hasta ve hasta her ayın ilk perşembe günü
toplanıyor
yapıyoruz.
Toplanıyor musunuz?
Her ayın ilk ortalama evet. 100 hasta kadar. Şimdi bu son şeyde sayı bayağı arttı. Ha bazen yaz dönemlerinde 50 kişi de geldi. Bizim için biz davet ediyoruz hastalarımızı. Evet. Özellikle böbrekleri daha ileri düzeyde bozuk olanları buraya daha çok çağırıyoruz. Mesela glomerül filtrasyon hızı denen bir şey var. Evre 5 olduğu zaman artık son dönem böbrek yetmezliği ve dialize giriyor hastalar. Yalnız o kadar mutlu sonuçlar elde ettik ki sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Aslında bu yaptığımız eğitimlerin aynısını Türkiye'de her yerde yapabilsek, yani Türkiye'de böbrek yetmezliği sayısı azalır. Biz bunu ispatladık. Ve aslında Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bunu duyanlar da varsa ki izliyorlardır mutlaka. Bence bu sistemi gelsinler bizim model olarak alsınlar bizi.
Örnek
zaten
olarak
yayın kuruyor. Olarak da şu anda yayın aşamasında. Bu yayınlanacak 5000 küsur hasta üstüne yapılmış.
Evet.
8 yıllık bir çalışmanın sonucu. Peki ne çıktı
kaç
buradan?
Kaç kişilik bir ekip yapıyorsunuz bu çalışmayı?
12 kişi. 12 kişilik bir ekibimiz var. Tabii başını biz çekiyoruz ama altımızdaki elemanlarımız
evet,
olmadı mı?
Tabii.
Biz tek başına bir şey yapamayız ki. Kimler var bunda? Hemşire hanımlarımız var. Peritondiyaliz hemşiresi, hemodiyaliz hemşiresi, evet. Diyaliz diyetisyenlerimiz var. Diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı. Bütün bunların hepsi doktor arkadaşlar yine bu eğitimi verenler. Diyaliz eğitim hemşiresi var ayrıca.
Evet.
Zaten böyle bir ünvan yok diyaliz eğitim hemşire. Bunu da biz Balıkesir Devlet Hastanesi'nde bir tane hemşire hanımımız mesela o hem kendisi eğitim aldı hem bizim evet. eğitimimizden geçti ve bu alanda sadece uzmanlaştı. Sırf hastaların eğitimlerini yapıyor. Mesela nelere dikkat edecek? Yemesi, içmesi. Zaten her hastamızı diyetisyene yönlendiriyor. Diyetisyen ayrıca bir elden geçiyor. Sonra bize geliyor. Biz yine bir elden geçiyor. Böyle ve mesela psikolojik sorunlar, psikolog da var bu tablonun içerisinde yine. Bu 12 kişilik eğitimin içi. Korkuyorlar. Acaba biz öldük mü? İşte böbrek yetmezliği oldum. Hayatımın sonuna mı geldim? Bir sürü endişeler oluyor. Bunları aydınlatmamız lazım.
Evet.
Hasta hastalığını bildiği zaman daha rahat oluyor. Şimdi peki ne yaptık biz bu hasta? Yaptığımız ana olay şu. Böbrek yetmezliği nedir? Bundan korkmayın. Şöyle şöyle sebep. Bu anlattıklarımın halk şeklini, anlayacağı şekli hepsini bir saatlik bir eğitim şeklinde. Yakın bir slaytlarımız var. Artık o slaytlarda da profesyonel aşamaya geldik. Her sene bir yenilik koyunca üstüne resmen anatomi dersi görmüş gibi oldu. Hem anatomi hem halk
evet.
eğitimi alıyorlar. Şöyle yaptık. Sigara içme oranı. Mesela
evet.
sigara şeyin baş düşmanı. Baş düşmanı en büyük sebeplerinden bir kanserlerinden tutun da yüksek tansiyonun,
evet.
damar tanıklıkların, inmenin, beyin kanamalarının, tümörlerin birçok şeyin sebebi. Bizde hastalar geldiğinde mesela şu oranlar çok ilginç. %34'ü sigara içiyordu hastalarımızın. Yani 3'te
evet.
1'i. 3 hastadan kaça düştü? Bu 1 yıllık eğitimin sonucu. Aynı hastalar üstünde 1 yıl sonra bir daha yaptık bunları. %6.
Yani 5 kat
hiç ilaç milaç tedavisi yok bunlarda.
Çok
sadece hastalara anlatıyoruz. Yani ekibimizin hiçbiri sigara içmiyor bu arada.
Tabii.
Yani içen olsa bir şekilde bıraktırıyoruz. Onu da kendi içimize çekmemiz lazım.
Evet.
Çünkü doktor kendisi elinde sigarayla hastaya sigara içmelerse o etkili olmaz,
olmaz
ki zaten.
Tabii.
Yani hani babanın çocuğuna sigara içme oğlum deyip de elinde sigara içme. O gördüğü zaman belki olur etkisi ama çok az olur. Onun için bizim de kendimizin de örnek olması lazım. Sigara içen hiçbir ekibimiz yok. Ve gördüğünüz gibi 6 kat. Peki tuz tüketimi. Zaten tuz başlıca bir bela. Bu konuda da şöyle antiparantez açayım.
Normalde tuz ne kadar alınmalı? Yani böbreklerin
yani
5
gram
için
yeterli oluyor normal. 5
yani
gramın altında tutmak lazım.
Yemeğe konan normal makul miktarda bir tuzun
tabii
dışında.
Normalde 5 gram ne kadar? Bir çay kaşığı. Normalde bir gün içinde bir çay kaşığı yeterli oluyor.
O kadar. Yani yemeğe konan tuz kadar.
İlave
tuz. Aslında böbrek yetmezliğine hiç tuz koydurmamamız lazım. Yani yemeğe bile.
Böbrek taşları içinde geçerli mi tuz?
Tabii. Tuz aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu artırıyor. Neden?
Evet.
Böbreklerden kalsiyum oksalat atılımını artırıyor.
Evet.
Zaten kalsiyum oksalat da en büyük sebebi.
En büyük sebebi.
Tuz da bunu tetikliyor. Dolayısıyla bu yaptığımız eğitimle böbrek taşı oranı da azalmıştı. Başka aslında hiç araştırmadım. Buna da bakmak evet, lazım. Tabii. Başlangıçta taşlar ne kadardı, ne kadar?
Hangi tip besinler böbrek taşına sebep oluyor?
Özellikle mesela oksalat hangi besinlerde, ona bakacak olursak mesela domates, ıspanak, evet, bu kabuklu maddeler, yeşilli evet, gıdalar, greyfurt, bunları mesela tavsiye etmiyoruz hastalara. Evet. Ve bol su içmeleri gerektiğini öneriyoruz hastalara. Ve
kolanın etkisi var mı?
Kolanın da tabii önermiyoruz. Mesela gazlı içecekler neden hipertansiyon da tetikliyor? Mümkünse evet, bu zero miro onlar da yine aynı şey. Yani ne kadar etkisi biraz daha az olsa da.
O asidin bir etkisi var değil mi?
Tabii. Asit, yani gazlı içecek diye evet, sınıflarsak bunları mesela şeyinden tutun da işte meyve sularından gazlı içecek, hepsinde aynı şey var. Mümkün olduğunca onu değil de saf su içsin hastalarımız. Tavsiyemiz bu. Ha, ada çayı, ıhlamur vesaire tabii
nasıl
ki bunlardan
içebilir. Nasıl bir zararı var bu gazlı içeceklerin böbrekleri?
Hipertansiyonu tetikliyor. Bir de bu kola türevlerinde monosodyum glutamat ve şey meyan kökü. Meyan kökü de hipertansiyonu tetikliyor. Evet. Böyle bir etkisi var. Ve asiditeyi artırıyor aynı zamanda bu. Asidite de böbrek yetmezliğini tetikliyor. Genelde bazı daha faydalı böbreklere. Biz onun için böbrek yetmezliği hastalığında bikarbonat veririz tedavide. Evet. Çünkü asit yükü artıyor ve metabolik asidoz. Asit içecekler, bunların hepsi de asitli içecekler zaten. Böbrek yetmezliği hastalarında onun için mümkünse değil hiç alınmamasını evet, öneriyoruz gazlı içecekler.
Böbrek taşı olanlara eskiden denirdi ki kalsiyum alımının azaltılması gerekir diye.
Şimdiki
öyle bir inanç vardı.
Desteklemiyor. Şey mesela günlük normalde bir insan tüketmesi gereken kalsiyum miktarı 800 ile 1200 miligram evet, arasında. Bu da kabaca 5 veya 6 bardak süte denk geliyor. Ama bir insan 5-6 bardak süt herhalde içemeyeceğini, özellikle bu 80 yaşından sonra destek elementer olarak almakta fayda var tablet formasyonunda. Tabii bir de güneş ışığı mutlaka alınmasına evet, fayda. Günde ortalama 15 dakika güneşle cildimizin temas etmesi lazım. Tabii bunun içinde D vitamini aktivasyonu için karaciğer ve aynı zamanda böbrek de. Bakın yine böbrek işin içine evet, girdi. Böbrek yetmezliğinde D vitamini de sentez edilemiyor. Evet. Bir alfa hidroksilasyon dediğimiz son kısım böbrekte. Yani böbrek var, bütün vücudumuzun aynası aslında. Küçücük organlar evet, ama öyle evet, bir yani hani böyle afacan şeyler olur ya böyle zeki aynı böbrekleri de ben ona benzetiyorum. Küçük ama çok işlevli. Düşünün. Şimdi sigarayı bıraktırdık. Tamam evet, hastalarımız. Peki para verdik mi? Yok. Herhangi bir enerji harcadık mı? Enerji harcadık da yani devlet olarak cebimizden bir para çıktı mı? Tonlarca ilaç verdik. Hayır. Sadece beyinlerini etkiledik hastalarımızın. Dedik ki bakın arkadaşlar eğer bunları içmeye devam ederseniz sonuçta böbrek yetmezi ve başınıza gelecekler de bunlar. İstiyorsan içmeye devam et. Karar sizin. Eğer doktor olarak bize güveniyorsanız yani ben istediğiniz kadar üstüne sigara öldürür yazın etkilemiyor. Öldür. Zaten görüyor adam umurunda bile değil. Evet. Akciğerleri yok bilmem böyle pis şekillerini koymuşlar. Etkilemez ki onu. Yani o kafalarına, yüreklerine hitap etmemiz gerekiyor gerçekten. Ve bir tane mesela içilen sigara, bunu da örnek olarak vereyim. 20 paket sigaraya denk geliyor. Bir tane. Düşün içinden bir tane içtiniz. Böbrek yetmezliğinin seviyesiyle de orantılı. Yani kaç paket? 20 paket. Bir tane tek sigara. Bir sigarada kaç tane vardı? 20 tane var. Yani 400 paket içmiş gibi olur. Artık zararını siz düşünün böbrek yetmezi olup diyeceğim.
Evet. Yani böbrek şimdi sigara yok, tuz yok.
Şimdi başka tuzu. Bir de ekmek. Mesela ekmek tüketin. Ekmekte ne kadar tuz var? Bir tane normal ekmek 300 gramlık. 7,5 gram tuz var. Gerçi bakanlık şu anda onu 6 grama, 5 grama kadar indirdi ama hala birçok yerde 7,5. Şimdi bir insan bir tane ekmek tükettiği zaman zaten 7,5 gram tuz alıyor ki limit 5 gram. Hatta kalp yetmezliğin ileri devresinde 2 gramın altında tutun deniyor. Yani yarım çay kaşığı tuz. Yani ne demek bu? Hiç tuz alınmaması
peki,
lazım.
Peki böbrekleri sağlam olan birisi normalden daha az tuz alıyorsa bunun nasıl bir etkisi olabilir?
Şöyle normalde tuz ihtiyacımız var bizim. Çok az almak da bu da çok iyi değil.
Mesela aşırı
tuz, bu da hiponatremi dediğimiz evet, mesela uygunsuz ADHD sendromu. Onlarda da hiponatremi oluyor. Onlarda da beyin ödemi dediğimiz beynin içerisine su girmiyor. Bu da çok tehlikeli.
Uzun vadede nasıl bir etkisi olabilir az tuz tüketiminin?
Ya bir zararı yok vücuda. Yani evet, normal ideali aslında mümkün olduğunca tuzdan uzak ömür uzuyor.
Evet.
Ömür kesinlikle uzuyor burada. Yani az tuz tüketiminde yani yaşam evet, damar ve damar tıkanıklıklarına bağlı ölümlerin hepsi azalıyor. Bu ispatlanmış evet, durum. Ratlarda bile bu faresel deneyler yapılıyor. Bir kısmına tuzlu besin, bir kısmına az tuzlu besin, bir kısmına hiç tuzsuz mesela. Böyle şeyler var. Damarlarındaki intimal kalınlaşmalar, hipertrofiler vesaire bunlara bakılıyor. Hiç tuz tüketmeyenlerde damarlar daha berrak. O dolaşım sistemi evet, daha az zarar görüyor. Aynı insanlarda da aynı şekilde.
Şimdi ikincisi hocam, bu. Vaktimiz azaldığı evet, için Evet. Hızlıca toparlayıp ana konulara girelim. Sizi tekrar ağırlayacağız. Çünkü böyle o kadar geniş bir konu ki. Siz de maşallah bilginiz olağanüstü yani. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz.
Daha şey çalışmayı daha tam anlayamadık. İki maddede kaldı.
İşte o diğer maddede çok hızlı geç. Devam edelim mi?
En önemli kısmı evet.
Mesela tuzdan bahsedelim. Tuzun 18 gramın üstünde tüketimine bak. 18 gram ne demek? Aşırı tuz. Yüzde kaçtı? %60, %57 düşünün. %57 ne demek? Yani iki tane ekmek zaten tükettim 15 gram yapıyor. Evet. Düşünün zeytin, peynir, Balıkesir de çok meşhur. Ve bu oran kaça düştü? 0.7. 18 gramın üstüne çok tuz tüketen %57'den 0.7. Sırf bu bile zaten sonuçları yeterli. Şimdi düşünün neler çıkacak yani. Alkol. Antibiyotik kullanımı, non-steroid kullanımı, profilaksi vermeden kontrast madde kullanımı.
Gelişi güzel ilaç kullanılmaması gerekiyor. Tabii. Çünkü insanlar bazen kendi kafalarına göre hemen ağrı kesici, antibiyotik, işte konu komşunun tavsiyesiyle, hatta eczanelerin tavsiyesiyle bile hareket etmek gerekiyor.
Tabii gidiyor eczaneye, grip oldum bana ilaçı, o da rastgele bir antibiyotik veriyor. Zaten gripte antibiyotiğin hiçbir etkisi yok ki. Tabii. Bakteriyel enfeksiyonun üstüne ilave olmadıkça. Sonra günde yapılan egzersiz dakika sayısı.
O da çok önemli.
Ekmek tüketimi, su tüketimi. Bütün bunların hepsinde kabaca söyleyeyim. Mesela non-steroid ilaç kullanımı, bu ağrı kesiciler %62'den %3'e düştü. Yani 20 kat düşürdük bu. Anlattık ama çünkü ağrı kesici deyip geçmeyin. Çok ağrısı var peki. Parasetamol kullansın. Zararı yok böbreğe. Ama non-steroid bir tane bile alsa böbrek yetmezliğini tetikliyor.
Evet.
Peki bütün bunların sonucunda ne oldu? Yine ayrıntılarına girer. Yüksek tansiyon oranımız yani 140'a 90 üstünde oran %66 idi hastalar ilk geldiği zaman. Bir yıllık eğitimin sonunda %15'e düştü. 4 kat. Peki şöyle çok bir önemli. Şey gelebilir, soru gelebilir. İyi ama 4 kat düşürdüğünüzde ilaç sayısını mı artırdınız? Tamam, ona da baktık. Kullanılan toplam ilaç sayısı ne kadarmış bize geldiğinde hastalar? 6.8. Yani ortalama 7 tane ilaç alıyor. Bir sürü ilaç alan, insülini kullanan var, sadece tansiyon değil. Kaça düşmüş bu oran? 3.2. Yani %50'den fazla. İlaç %50'den fazla düşüyor. Düşmüş, evet. Tansiyon kontrolü 4 kat artıyor. Evet. Tamam, başka gerçekten, söylenecek söz yok. Bitti. Sözün bittiği nokta bu benim. Bu çalışma proteinleri. Protein kaybı mesela, bu da çok önemli. 1200 gram yani miligram ne demek? 1.2 gram. Çok fazla bu oran. Bu kaça düşmüş? 400 gram.
Evet.
Neden? Tuz azalınca proteinleri de azalıyor. Hipertansiyon dengeye girince bu da azalıyor. Kullanılan toplam antihipertansif ne kadar? O da var. 3.4'müş ortalık. Yani 1 kullanan var, 4 kullanan var, 5 kullanan var. Ortalama 3.4. Bu kaça düşmüş? 1.5.
Çok önemli, faydalı çalışma gerçekten. Bir yıllık yani, bir eğitimde gösterdiniz bize.
Sadece bu bir yıllık, bir de uzun dönemin daha şeylerini almadık. Evet. Mesela bunlardan ölen var, yaşayan var. Bir de 8 yıllık sürvi çalışması da yapıyor. Ne oldu bunlar? Diyalize girenler var. Diyalize girdikten sonra ne kadar yaşadı?
Evet.
Diyalizdeki performansları nasıl? Mesela bizim eğitimden geçip de diyalize girenlerin yaşamları daha uzun. Bunu bulduk. Diyalize girme oranlarının mesela normalde dünyada kaç? 15 mililitre dakikanın altına düştü mü böbrek fonksiyonları, hastalar diyalize gidiyor.
Bu piyasada satılan multivitaminler var.
Evet.
Bunların kullanımlarının mesela diyelim ki standart multivitamin tabletlerinin yarısını aldı bir kişi. Ve her günlük olarak kullanıyor bunu. Böbreklere bir zararı
tabii
var mı?
Tabii çok önermiyoruz. Özellikle mesela C vitamini fazlalığı, D vitamini fazlalığı bunlar hem böbreklere de zarar, taş oluşumunu da tetikliyor. Ve bu antibiyotik şeyler, vitaminlerin de toksik etkisi var. Tabii evet. Fazlası iyiydi. Hatta şeyde bir çalışma yapılmıştı. Kanser hücrelerini tetikliyor. Üremelerini hızlandırıyor. Hangisi? Bu vitamini. Özellikle A vitamini. Bunu yapabiliyor. C vitamininde de
yine. Ama çok yüksek dozda alınırsa.
Şöyle antioksidan etkilerinden genelde faydalanarak bunu yapıyor. Onu alacağına mesela böbrek yetmezliği hastalarına biz şey öneriyoruz. Gerçi burada söylemek çok doğru olur mu? Bir çalışmamız, onu şimdilik söylemeyeceğim. Evet. Onu da bir bilimsel bir çalışma. Ayrıca bir buluş yaptık bu alanda da diyabet hastalarına yönelik.
Şimdi meyveyi mi diyorsunuz?
Evet, onu yani şey olarak çalışmamızı devam ediyor.
Neyse,
şu anda.
Onu şimdi görmeyeyim. Bitsin onu o
çalışma
zaman.
Bittikten sonra ve diyabet hastalarında ve böbrek yetmezliği olup da diyabeti olan hastalarda mucize demeyelim ya, çok müthiş bir etkisi çıkıyor. İnsülinle neredeyse başa baş gidiyor. Yani bu dehşet bir şey. Mesela çörek otu. Çörek otu da çok faydalı. antioksidan mı işte antioksidan, ama herkes tabii bunu kullanamıyor. Bir de bunun kullanım dozları, aralıkları. Mesela bu otlar çok tehlikeli. Bazı hastalar televizyonda izliyorlar işte bilmem ne otu,
gelişi
bilmem
güzel neyi kullanıyorlar.
Ve nefrotoksik, böbreğe zararlı olabiliyor. Ve
böbreğe karaciğere zararlı.
Çeşitli kimi çaylar
böbreğe,
var
kalbe böyle. Zararlı.
O çayları da çok tavsiye etmiyorum. Evet. Mümkün olduğunca vitamin bile olsa genelde almama yönünde. Biz genelde B vitamin
yani kompleksleri... Yani şöyle olabilir, belki az olarak oluyor. Gerekebiliyor hakikaten vücuda. Çünkü insan her vitamini, her şeyi besinlerle alamıyor.
Tabii ölçülü
yani
olarak
kaç çeşit şey
mesela biz böbrek yetmezliği hastalarında bu B vitamin kompleksini B1, B6, B12 öneriyoruz. Zaten ölçümlerini de yapıyoruz bunu. Özellikle D vitamini gerekebiliyor bu. D vitamini sentezlenemediği için zaten veriyoruz. Ama folik asit eksikliği olabiliyor. B12 eksikliği olabiliyor. Magnezyum eksikliği olabiliyor bizim hasta. Genelde magnezyum yüksek çıkar. Bizim hastalarda tam tersine düşük çıktı. Bu da aslında bir olay oldu. Normalde kitaplara bakın, kitabı bilgide magnezyum atılamadığı için böbrek yetmezliği artar. Peki bizim hastalarda nasıl oldu da düşük çıktı? Sonra bir araştırdık, şöyle bir şey. Diyetlerine o kadar dikkat etmişler ki magnezyum en çok nerede var? Yeşil ve deniz ürünlerinde.
Evet.
Protein kısıtlaması yapıyoruz ya. Hem protein kısıtlamasına tam uymuşlar. Mesela ıspanak çok zengin magnezyum. Ama ıspanağı ne yapıyorlar? Yeşillikleri ve haşlayıp suyunu attıktan sonra yediriyoruz. Neden? Potasyum seviyeleri çok yüksek. Evet. Dolayısıyla onu atarken magnezyumu da atmışlar. Dolayısıyla magnezyum seviyeleri düşük çıkmış. Yani bu şunu gösterir. Hastalarımız bizim dediklerimize harfiyen uymuş.
Çok
onun için de ömürleri uzadı az. Şu anda normal bir hastadan 5 yıl daha diyalizleri 5 yıla yakın bir süre diyaliz süreleri uzadı diyebilir. 5 yıl. 5 yıl ne demek? 5 yıl neredeyse yani şu anda her yıl Türkiye'de maalesef 7.000 ila 10.000 arasında yeni diyaliz hastası kervana katılıyor. 7.000 ile 10.000. Ordu gibi düşünün.
Tabii
sanki savaş
güzel,
olmuş.
Faydalı çalışmalarınız Allah vesile etmiş inşallah hastalarınızı.
Allah'a şükürler olsun. Tabii. Rabbim bunlara vesile oluyor. Biz de bunu bu güzelliğe vesile olmuş oluyor. Ne mutlu bizlere. Tabii. Ve hastalarımız da çok mutlu ve onlar akraba gibi olduk şu anda. Yani bütün 5.000 küsur hastanın ailesi gibi olduk. Hepsi de zaten ismen artık tanışıyoruz.
İşte ne güzel. Allah işte bir böyle. İnsanı kurtaran Allah bütün insanları kurtulmuş.
İnşallah.
Kurtarmış gibi olur diye ayette belirttiği şekilde büyük sevabı olur inşallah. Hakikaten vicdanlı ve çok güzel bir yaklaşımımız var. Merhametli, şefkatli.
Böyle
olması gerekiyor. Tabii bitiremedik. Bir program daha yapacağız tamam inşallah.
Hocam. Özellikle bu işte yaşam tarzı değişikliklenmesi ayrıntılarını egzersizdir vesairedir. Onları olmaz. Hatta o zaman profesör olarak inşallah geliriz bir dahaki toplantımıza. Çünkü
evet.
İki ay kadar sonra da zamanımız da doluyor.
Hayırlı olsun.
İnşallah.
Tabii bütün bu ünvanlar, makamlar, her şeyimizi bu güzelliklere vesile olsun diye kullanmak lazım.
Tabii.
Bir de şu var. Bazı insanlar mesela ünvana çok önem veriyor. Biz neden? Ünvanın en üst seviyesine çıkmamız lazım. Dedim ya asistanlarıma, arkadaşlar hepsine diyorum. Mutlaka alanınızda zirveye çıkın. Hiçbir zaman vasat. Vasat yani bu dünyadaki yaşama amacımız ne? Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Elimizden gelenin en iyisini. Yabancı dil mi bilmemiz gerekiyor? Bilmemiz lazım.
Tabii.
Birisi de bütün uluslararası olmak.
Doğru,
ve kısırık, hiçbir şeyden anlamayan. Yok Amerika'da şöyle yaptı, Kanada'da böyle yaptı. Ne Amerikası, Kanada'sı? İşte Ömer Bey ve arkadaşlar çalışmasında böyle yaptı. Oktar Hocam böyle yaptı. Bizlere de mi örnek verilmesi
tabii
lazım?
Tabii ki. Öyle olmamız gerekiyor. İnşallah.
İnşallah bugün de.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Allah tüm çalışmalarınızdan razı olsun.
Allah razı olsun sizlerden. Beni burada ağırladığınız için o kadar mutlu oldum ki. Ha, bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten bu böbreklerle ilgili olan bu çalışma yapınca bu mucizeler vesaire araştırdığım zaman şunu gördüm. Biz bak bu kadar yıl boyunca kaç küsür yıldır okuyoruz böbrek hastalıkları tıp bir şey. Yani iman hakikatleri boyutundan mucizeler boyutunda o kadar çok araştırma yaptık, inceledik. Adnan Oktar hocamızın eserlerindeki o inceliği hiçbir yerde
tabii
göremedim. Yani
maşallah.
Hocamızdan da gerçekten
kesinlikle
Allah razı olsun.
Evet,
tam 12'den vurmuş gerçekten. Hedef o kadar güzel veriyor ki
maşallah.
Bütün her insan tıp bilgisi
herkesin
olmayan bir insan bile
çok net bilgiler.
Bırakın
yani
den bile yani bunu nasıl düşünemedik, bu gözle nasıl bakamadık
maşallah
diye.
Evet.
Yani düşünün bize şimdi verilen eğitimde robot gibi sadece bakıyor.
İşte özlü bilgiler.
Proksimal tubulusta şu yapılıyor, distalde bu, böbrek alıyor, idrara atıyor, bitti. Şimdi böyle baktığımızda incelik yok. Sana yani bir binayı yapıyorsun, duvarlarını örüyorsun, bırakıyorsun gibi
tabii
oluyor. Hocamız onun cilasını yap, içini döşüyor, sanatını. O kadar güzel bir anlatımı
derin
var ki.
Derin düşünmeye
çok
emredim.
Gerçekten.
Maşallah. Hikmetli
yani,
anlatım.
Allah'a şükürler olsun. Sizleri tanıdık, hocamızı tanıdık.
İnşallah.
Çok büyük bir vesile oldu inşallah.
İnşallah.
Çok mutlu
çok
oldum.
Çok güzel ve
Allah
çok memnun olduk.
Tekrar teşekkür ederim.
Sağ olun, biz de teşekkür ederiz.
Yaşam ve sağlık programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. İnşallah tekrar ağırlayacağız. Evet. Sayın i̇nşallah. Doçent Doktor Ömer Toprak, ağırladığımızda inşallah profesör olarak evet. İnşallah. Karşımıza gelirsiniz.
İnşallah.
Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi üniversite.
Yaptığı olarak dağılık. Sen bir sistemde kapkaranlığı çalışıyor. Şu kadar bir hocam.